Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla yine karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün yine iki konuyla karşınızda olacağız efendim. Bunlardan birisi siyaset ve ahlak konusu olacak. Siyasetin asıl fonksiyonu nedir? Evet. Siyasetçilerin ana görevleri nedir? Topluma karşı, bize karşı görevleri nedir? Neleri yapmakla yükümlüdürler? Ve Türkiye'de reel olarak bu nasıl gerçekleşiyor? Özellikle son günlerdeki dört bakanla ilgili Yüce Divan tartışmaları etrafında da bu konuyu değerlendirmeye çalışacağız. İkinci olarak da programımızın ikinci bölümünde Türkiye'nin dış politikası, özellikle son yıllarda dış politikayı imar edici, dış politikaya açılıcı, yani dış ülkelere ticaret hacmi olarak açılmaktan tutun da bir takım sosyal sorumluluk projeleri üstlenmeye kadar varan bir açılım söz konusu. Hocam bunu Anadolu açılımı olarak da nitelendiriyor. Bu konuyu ele almaya çalışacağız. Hocam ben ilk olarak ahlak siyaset ilişkisinden, siyasetin asıl fonksiyonundan, siyasetçilerin görevlerinden başlamak istiyorum. Şimdi hocam ilk filozoflardan bizim kendi ahlak filozoflarımıza kadar, kendi filozoflarımıza kadar, yani Aristoteles'te de, Farabi'de de şunu görüyoruz. Ahlakı siyaset biliminin içinde ele alıyorlar.
Evet.
Yani ahlakla siyaseti böyle çok ciddi bir şekilde ilişkilendirdiklerini görüyoruz.
Veya tam tersi de oluyor. Yani siyaseti ahlak bilimi içinde ele alıyorlar.
Evet,
mesela
evet.
Kınalızade'nin ahlak,
evet,
alayı.
Aynen öyle. Kınalızade'de de öyle. Yani içlem ve evet, kapsam durumu söz konusu ikisi açısından da. Ama yani ahlak ile siyaset arasında ayrılmaz bir ilişki olduğu hep düşünüle gelen bir durum. Nasıl işte bir meslek ahlakından, bir aile ahlakından, bir sosyal ahlaktan, bir kişisel ahlaktan bahsediliyorsa, evet, bir de siyaset ahlakından bahsediliyor. İbrahim Tenekeci'nin de ilginç bir tespiti var hocam. Diyor ki siyaset diyor yükselmek için değil, yükseltmek için yapılmalıdır. Bu iki kelime yahut durum arasında da Türkiye'de arasında da bir harflik fark vardır. Yükselmek ve yükseltmek arasında o fark da Türkiye'dir diyor. Gerçekten böyle midir? Yani Türkiye'de siyaset yükselmek için mi yapılıyor hocam? Yükseltmek, evet, için değil de yükselmek için mi yapılıyor?
Evet. Şimdi tabii yani siyasette böyle miraca çıkma gibi çok idealist anlamları yüklemenin çok bir manası yok doğrusu. Ama öte yandan da siyaset genel manada bir ülkenin gelişmesi, bir ülkenin kalkınması, düzeninin sağlanması, güvenliğinin temin edilmesi, adaletin özellikle hakim kılınması için uygulanan faaliyetlerin toplamı diye tanımlamak mümkün. Siyaset budur. Yani siyaset işte yönetme sanatıdır diye çok yaygın bir tanım var.
Evet.
Bunun yaygın olması da tesadüfi değil. Bir vurgu var yani, işte yönetme sanatı, yönetmenin bir güzellikle, bir estetikle var olmasına vurgu vardır burada. Çünkü siyaset bu hem estetik hem de etik, yani hem sanat hem de ahlak yönleriyle beraber var olduğu zaman o ülkede hakikaten imarda, o ülkede güvende, huzurda, barışta ve adalette sağlanmış olur. Bu siyasetin dayanması gereken ahlaki boyut ve, evet, önemli bir boyuttur. Çünkü siyaset aynı zamanda gücün temerküz ettiği bir alandır. İktidarın yoğunlaştığı, kendisini açtığı, ortaya koyduğu bir yerdir. İktidarın tabiatında ciddi anlamda bir etkileme, dönüştürme, yönetme ve bir yönüyle de tahakküm etme özellikleri var. Bu özelliklerinden kaynaklanan herhangi bir takım veya yıkıcılıkların olmaması için barbarlıkların olmaması için bunu engellemek üzere estetik ve ahlak çok önemli. O nedenle baştan beri siyaset bilimciler siyasetin işte yönetme, yönlendirme, erk, iktidar yönünü analiz ettikleri gibi aynı zamanda onun ahlak yönüne de çok büyük vurgularda bulunmuşlar. İşte mesela Platon diyor ki bizim diyor sitemizi diyor korumak için bekçilere ihtiyacımız var diyor. Yöneticilerimizi koruyacak, kollayacak diyor. Bekçiler yetiştirelim diyor. Yani askerler bugünkü deyimle.
Evet.
Ama diyor bu askerlerin diyor kurtlaşan köpek olmamaları için, yani işte sürü için köpek var ama bir süre sonra eğer köpek kurtlaşıyorsa kalkıyor kendi sürüsünü yemeye başlıyor.
Evet.
Bekçilerin bu hale gelmemesi için diyor onlara diyor işte sanat faaliyetleri, spor faaliyetleri ve müzik faaliyetlerini öğretmemiz gerekiyor. Osmanlı siyasi geleneğine baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Enderun'a bakın. Enderun'da değil mi devleti temsil eden üst düzey siyasetçiler yetiştiriliyor. Ama aynı zamanda Enderun'da ciddi anlamda bir musiki eğitimi, bir sanat eğitimi veriliyor. Çünkü o sanat ve musiki eğitimiyle yetişecek olan siyasetçilere belli bir ahlak, belli bir ruh terbiyesi veriliyor.
Evet.
Bununla işte o bahsettiğimiz iktidarın, gücün yıkıcı etkisini engelleme, bir denge oluşturma gibi bir şey gerçekleştiriliyor. Bugün için de bu böyle. Yani hakikaten siyasetin doğasında hükmetme vardır, güç vardır, etkileme vardır. Ama bütün bunların yanında bu siyasetin real olan, nesnel olan özellikleri yanında siyaset bir de bir ülkenin sorunlarıyla başa çıkmak için çeşitli çözümler üretme faaliyetidir. Bir ülkeyi evirip çevirmektir. Onun daha iyi bir hale gelmesi için sorunlarıyla mücadele etmektir. Kendini bir ülkenin hizmetine adamaktır. Siyaset aynı zamanda budur. Kamusal hizmet yönü ağır olan bir şeydir. Bu ideal olan, doğru olan, ahlaki olan siyaset budur. Ama öte yandan siyaset bütünüyle realist bir anlayışla sadece yönetmek, sadece devletin hizmetlerinde imkanlarından yararlanmak.
Devletin imkanlarını yönlendirmek,
devletin kullanmak. İmkanlarını kullanmak, belli menfaatler etrafına odaklaşmak haline gelirse o zaman siyaset yozlaşır. Siyaset sadece bir geçim kaynağı olur. Siyaset sayesinden geçinen insanlar ortaya çıkar.
Meslek haline
geliyor. Yani bunu Max Weber'in çok güzel bir biçimde anlattığı bir ifade, kullandığı bir ifade var. Diyor ki bazı insanlar siyaset için vardır, bazı insanlar siyaset sayesinde vardır. Şimdi bazı insanlar sırf hakikaten devlet dediğimiz şey Türkçe'de de yani zenginliği ifade ediyor.
Yükselmek ve yükseltmek
yani
ifadesine
devletin imkanlarına
ifade.
Yararlanmak. Evet. İşte vekil olacağım, VIP kazanacağım.
Yüksek maaş alacağım.
Müsteşar olacağım, saygınlık edineceğim. Türkiye'de herkes buna koşuyor. Çünkü Türkiye'de devlet zenginlik demek. İhalelerin %70'i, %80'i hala devletin denetiminde. Statü veren devlet, imkanlar veren devlet, VIP veren devlet. İnsanların oraya karşı müthiş bir şeyi var. Ama insanlar bunun içinde koşuyorlar ona. Fakat öte yandan yani siyaset bunun için değil yani. Bu bir realite ama siyaset Türkiye'nin bugün yakıcı sorunları var değil mi?
Evet.
Bu sorunlarını çözmek, adaleti sağlamak, demokrasinin yürümesine katkıda bulunmak, insanlar arasındaki gelir dağılımını daha hakkaniyete uygun bir biçimde sağlayacak çözümler geliştirmek, işte Türkiye'nin ciddi terör sorunu var, onunla başa çıkabilmek değil mi?
Evet.
Bütün bunlarla ilgili insanların inanç taşıması, heyecan taşıması, siyaseti bunun için yapması gerektiğine inanması lazım. Eğer siyaseti bunları çözmek, bunlarla başa çıkmak, ülkeyi imar etmek, ülkeyi güzelleştirmek, Türkiye'yi hem Türkiye'de hem de bölgede yıldızı parlayan bir ülke haline getirmek, benim burada bir katkım olsun, ben de bu hizmette bir er olayım, büyük gelişmeler oluyor, açılımlar oluyor, ben de bunun içinde yer alayım, bu heyecanın, bu güzelliğin, bu gelişmenin içinde bir parça olayım, ben de yeniden kurulan bir memleketin, bir köşesine bir tuğla koyayım diye bir duyguyla, bir motivasyonla hareket ederse insanlar, hakikaten bunun için siyasete girerse, bunun için siyasete yönelirse, o zaman bu ülkenin siyasetçileri de kaliteli olur, bu ülkenin siyaseti de kaliteli
evet.
olur.
Evet.
Hocam, ahlaki şey de bununla tamamlanır.
Tamamlanır.
Yani ahlak dediğimiz şey ne demek? İyi olanı tercih etmek demektir. Hizmet olana yönelmek demektir. Doğru olana
doğru,
yönelmek demektir.
Doğru, erdemli ve hayrın yani, çevresinde hareket etmek demektir.
Medinetül Fazıla demiş. Bizim klasik bir risalemizdir. Farabi yazmış bunu. Medinetül Fazıla, faziletli kent. Bizim ütopyamız da bu, realitemiz de bu. Sadece bir ütopya değil bu. Bütün İslam tarihinin siyasetnamelerine bakın. Hepsinde önerdiği işte yöneticiler değil mi faziletli olsun.
Evet.
Ahlaklı
olsun. Siyasetnameler var bununla ilgili hocam.
Siyasetnameler var.
Evet.
Hepsinin temelinde ana vurgu adalettir evet. mesela. Ahlak ve adalettir.
Evet evet. En yani İslam öncesinde de böyle. Bakıyorsunuz yani Kutadgu Birliği'ye bakıyorsunuz.
Aslında Yusuf İslam Asacib'in. Öncesi diye de bir şey yok da hadi şey olarak diyorum. Hayır. Hazret Muhammed öncesi.
Yani şu manada diyorum yani Türklerin henüz Müslüman olmadığı.
Yani
Efendimiz
orada,
evet Hazreti Peygamber öncesi diyelim daha
Hazreti
doğru bir
Peygamber
ifade.
Öncesi,
doğru hocam.
Yani sonuçta Türklere de bir peygamber gelmiştir. O peygamber bir takım değil mi?
Yozlaştıklarını hani şaman olduklarını düşünüyoruz.
Daha sonra bir kısmı yozlaşmıştır, bir kısmı devam evet. etmiştir. Bu Türklerde de Araplarda da diğer şeylerde böyle. De böyledir.
Evet. Hocam şöyle bir ince çizgi var aslında. Biz evet siyasetin erdemli bir şekilde, ahlaklı bir şekilde bir kurum olduğunu, bir müessese olarak var olduğu konusunda hemfikiriz. Evet. Fakat burada asıl herhalde konuşulması gereken siyasetçi ahlakı.
Evet.
Yani siyaset ahlakı ayrı bir müessese olarak duruyor, müesses bir nizam olarak duruyor. Bizim herhalde tabii ki bunu insanlar yürütüyor. İşte evet. kendilerine Türkiye'de milletvekili denilen işte ya da onların daha astları olan daha üst düzey memurlar, yöneticiler vasıtasıyla yürütülen bir erk, siyaset evet. erki. Sorgulanması gereken herhalde siyasetçi ahlakı, yani siyaset ahlakından ziyade. Çünkü siyaset ahlakı bir şekilde kanunlarla, hukukla muhafaza altına alınmış, çerçevesi belli. Aslında kuralına uyulduğu zaman, kitabına uyulduğu zaman çok da böyle ahlaksızlığa götürecek evet. bir müessese değil. Şimdi bu son Türkiye gündemine bakarsak, dört bakanın Yüce Divan oylaması vardı. Eski dört bakan bir takım yolsuzluk suçlamalarıyla
evet.
işte ya da çocukları üzerinden, yakınları üzerinden böyle bir adli vaka söz konusu olmuştu. Tabii bunun üzerine çok konuşuldu. Bunun işte bir darbe olduğu, aslında hükümeti yıkmak için düzenlenmiş bir kumpas olduğu da söylendi. Bunlar ayrı bir konu. Evet. Biz konumuz etrafında bakarsak siyasetçi siyaset ahlak ya da siyasetçi ahlaklı olma, erdemli olma üzerinden bakarsak bu konuda iyi bir imtihan verdiğimizi düşünüyor musunuz? Yani AK Parti'nin iyi bir imtihan verdiğini düşünüyor musunuz?
Şimdi tabii şu var, yani biz siyaseti salt düzeyde bir ahlak alanı olarak görmüyoruz yani. Doğrusunu söylemek gerekirse siyaset hem ciddi anlamda bir ahlak alanı, bir idealite alanı ama aynı zamanda bir realite alanı. Yani
evet.
siyasetin alanında menfaatler de var, rekabetler de var, çatışmalar da var. Siyasetin böyle bir sosyolojisi var. Ama eğer bu rekabetler, menfaatler ve çatışmalar bir takım ideallerle desteklenmezse, ahlaki bir takım ilkelerle desteklenmezse, düzenlenmezse sadece çatışma, sadece menfaat, sadece rekabet olur ve o ciddi anlamda yozlaşmaya yol açar. O nedenle burada bir dengeye dikkat etmemiz gerekiyor. Biz insanız, beşeriz. Hepimiz bir takım dünyevi taleplere sahip olabiliriz. Ama bunların meşru olması, helal haram sınırlarına uygun bir biçimde yürümesi ve bir de bir takım ideallerimizle beraber örtüşmesi ve uyum içinde olması önemli. Asıl doğru olan bu.
Evet.
Şimdi 12 yıllık AK Parti iktidarına baktığımız zaman da yani hep söylüyoruz bu iktidar 12 sene içinde Türkiye'nin gelişmesine, ilerlemesine çok önemli katkılarda bulunmuş. Müslümanların daha özgür bir biçimde yaşamasına önemli katkılarda bulunmuş. Bunlar doğru. Beş vakit bunu tekrarlamamız da gerekmiyor artık açıkçası. Ama AK Parti sadece bir parti değil yani. İddialarına baktığımız zaman, faaliyetlerine baktığımız zaman kendisini bir siyasi hareket olarak tanımlıyor. Yani birçok faaliyetlerde vekilleri görüyorsunuz. Genel merkezin çalışmalarını görüyorsunuz. Gençlik faaliyetleri, kadın faaliyetleri. İşte bugün bir şey okudum. Diyarbakır'da gençlik çalıştayı yapılıyor. AK Parti vekilleri, yöneticileri yapıyor. Dolayısıyla toplumu dönüştürme, toplumu imar etme, ihya etme gibi bir pratik içinde AK Parti. Bu sadece bir parti olduğunu anlamına gelmiyor. Bu AK Parti bir siyasi hareket manasına da geldiğini gösteriyor. Yani AK Parti bir siyasi hareket. Sadece bir siyasi parti değil. Niye bunu diyoruz? Şunun için diyoruz. O zaman AK Parti çok daha büyük bir mesuliyet altındadır. Bir siyasi hareketseniz, sadece bir siyasi parti değilseniz, toplumu da uyarma, ıslah etme gibi bir takım misyonlar yükleniyorsanız, o zaman siyasetinizde yer alacak olan insanların ahlaki kimliklerine, özelliklerine çok daha fazla dikkat etmeniz lazım. Sadece siyaset yapsaydınız belli ölçülerde, ama sadece siyaset yapmakla yetinmiyorsunuz. Çıkıp toplumu dönüştürmeye çalışıyorsunuz.
Yani muhafazakar, demokrat kimliği de benimsiyorsunuz.
Yani muhafazakarız diyorsunuz. Toplumun işte ihya olması gerekir diyorsunuz. Bir gençlik, iyi bir gençlik olsun diyorsunuz. Yozlaşmadan uzaklaşalım diyorsunuz. Bir sorumluluk, bir dava, kısaca bir dava ile kendinizi tanımlıyorsunuz. Evet. O zaman daha fazla ahlaka, daha fazla edebe, daha fazla hayra dikkat etmekle yükümlü hale geliyor bu siyasi hareket.
Evet. Hocam şu da ilginç, şu soru da çok sorulmuyor. Geçen Mehmet Ali Şahin, AK Parti milletvekili bu soruyu sordu. Güzel de sordu. Biz tabii bu bakanlarla alakalı işte bu vardır yoktur bilmiyoruz. Yani adli kovuşturma, işte mecliste oylandı filan, o süreç kapanmış oldu. Fakat kendilerini dindar olarak tanıtan partinin üyeleri, tabii bu içerisindeki o dindarlık, muhafazakarlık herkes için değişebilir. Orada bir sürü milletvekili var. Ama işte bir saat söz konusu mesela. Yani dinleyicilerimizin de bu konulara vakıf olduğunu düşünerek böyle sembollerle konuşuyoruz. Kimse şunu sormuyor. Yani işte dindar, muhafazakar, bu manada hani tasarruftan söz eden, savurganlığın haramlığından söz eden bir partinin bir milletvekili, bir bakanı nasıl 700 bin liralık bir saati koluna takabiliri sormak lazım aslında. Yani nasıl aldığı önemli değil. Yani alsa bile, meşru yoldan alsa bile böyle bir partinin bir milletvekili, bakanı koluna 700 bin liralık bir saat takabilir mi? Bunun aslında sorgulanması gerekiyor. Biz hep nasıl alındığını sorguluyoruz. Halbuki bu meşru çok yollardan doğru edinilse bile, çok kendi doğru mülkü olarak olsa bile böyle bir saati takabilir
çok
mi?
Çok doğru. Yani işte şey bu.
Ya asıl ahlak bu galiba bu, yani kesinlikle tartışılması gereken.
Şimdi bir insan kendi özel mülkiyetiyle meşru sınırlar içinde istediği arabayı da alabilir, evi de alabilir, saati de alabilir. Ama siz toplumun önüne geçip biz bu ülkeyi ihya etmekle, ıslah etmekle yükümlüyüz, biz bunun mücadelesi veriyoruz diyorsanız, o zaman siz üstünüze, başınıza, tükettiklerinize dikkat etmekle sorumlusunuz. Siyaset böyle bir şeyse, siyasete böyle bir anlam yüklüyorsa, o zaman bu siyasetin içinde yer alan, bunun sosyal aktörlüğüne soyunan insanların bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Ya böyle bir iddiada bulunmayacak, diyecek ki ben modern bir siyasal partiyim, buna göre yürüyorum. Böyle demiyorsan, ben bu toplumu ıslah ve ihya etmekle yükümlüyüm ve bunu da İslam'dan ilham alıyorum. Ve ikide bir de Allah, Rab vesaire diyorsan,
onu da soracağım şimdi hocam.
O zaman kardeşim, o zaman buna uygun hareket etmekle yükümlüyüz. Bunun özelliklerini üzerimize taşımakla yükümlüyüz.
Evet.
Ve siyaset orada ahlaki temelleri dikkate almakla yükümlü hale gelir. Ve burada sadece hukuksal meşruiyet aranmaz. Evet, siyasal pratikte bu soruşturmanın, bu yolsuzluk meselesinin bir darbe girişimiyle bütünleşme durumu var. Böyle bir siyasi pratik var. Onun mücadelesini vermesinin ciddi bir haklılığı var. Fakat bu haklılık hiçbir zaman yolsuzlukla ilgili bir algılamanın varlığını ortadan kaldırmaz. Ciddi anlamda bu siyasi hareketle ilgili yolsuzluk konusunda bir takım algılar var bu toplumda. Evet. AK Parti tabanının da var, bu toplumun da var. Dolayısıyla bu algıyı ortaya çıkaran bahsettiğiniz semboller, bahsettiğiniz davranışlar, tutumlar var. Dinle ilgili söylem, dini temsil ettiğiniz söyleyen bir hareket ve öne çıkan bir sosyal aktör dinle ilgili söylemlerine dikkat etmek zorunda.
Evet. Hocam tam
bildiklerine dikkat etmek zorunda.
Burada yani siyaset ve ahlak söz konusu olduğu
siyaset
zaman
siyaset bir geçim tarzı haline gelmemesi lazım. Evet.
Şu da hemen yani. Konuşulan bir şey hocam. İlk bölümümüzün de sonuna geliyoruz. O yüzden biraz acele ediyorum. Dinin arasallaştırılması da yine AK Parti üzerinden çok konuşulan bir şey. Yani evet. Moda tabirle işte dinin siyasete alet edilmesi şeklinde ifade ediliyor. Yani burada hocam dindarların sömürülmesi bu manada işte işte Türkiye'de yaşayan insanların işte %70'e yakınının yani dini duygularla, dini referanslarla hareket ettiği bu tür siyasi oluşumlara bakarken, oy atarken olduğu söyleniyor. Bu manada da hani AK Parti tabii bizim bunu sorgulama hakkımız yok. Yani bir tek tek sorgulama hakkımız yok. O siyaset yapan insanlar dindardır, değildir manasında ama tabii. AK Parti'nin bu AK Parti üzerinden bu da çok tartışılan evet. bir evet. şey. Mesela mecliste bir CHP milletvekili İhsan Özkes'ti herhalde işte evet. Peygamber Efendimiz'in o işte hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa işte elini keserdim. İşte hadisini böyle bir döviz olarak, pankart olarak tuttu, gösterdi o oylama esnasında evet, filan. Evet. Bu manada da bir yozlaşma görüyor musunuz? Yani gerçekten bu insanların işte Egemen Bağış'ın olayında yaşanan işte bakara makara sözü böyle bu siyasetçilerin özellikle dindar olduklarını iddia edenlerin AK Parti içerisinde siyaset yapanların dini araçsallaştırdığı konusunda ne düşünüyorsunuz hocam?
Vallahi şu yani dini araçsallaştırma çok tartışılan bir şey ama netleştirdiğimizde şu çıkıyor karşımıza. Yani bir insan dinle öne çıkıyorsa, dinle öne çıktığı halde dine aykırı hareket ediyorsa o dini araçsallaştırıyor anlamı çıkar.
Evet.
Bunu ticarette de yapsa öyle, siyasette yapsa da öyle, sosyal faaliyetleri yönetmede de yapsa aynı şey değişmiyor. Yani hem ben dini temsil edip ediyorum deyip insanları etkilemeye çalışıyor ve arkasından da buna aykırı şeyler yapıyorsa bu dini araçsallaştırdığı anlamına gelir. Bu ticaret için de geçerli, siyaset için de geçerli. Genel manada AK Parti kendisi elbette İslami bir dünya görüşünden az çok ilham alıyor. Ondan ilham alan siyasetçiler en azından var. En azından bu hareketi yöneten insanlar oradan ilham alarak hayatlarını düzenliyorlar dememiz mümkün.
Evet.
Bunu yaparken eğer bu hareket öte yandan da dine çok keskin bir biçimde aykırı tutumlar içine giriyorsa o zaman araçsallaşma sorunundan bahsedebiliriz. Genel manada AK Parti'yi bir bütün olarak bununla suçlamak haksızlık olur.
Evet.
Ama AK Parti'nin içinde çeşitli insanların dini araçsallaştırdığını da görmek mümkün açıkçası.
Evet.
Önemli olan bu siyasi hareketin bunu yapan insanları kendisinden uzak tutmasıdır.
Evet.
Kendisini revize etmesidir.
Son kertede söylenmesi toplumun, gereken bu değil mi hocam?
Evet, yani toplumun eleştirileri sadece paralelcilerin siyasi hamlelerine bakarak kendisini tartmaması gerekir. AK Parti'nin bununla beraber evet böyle bir pratik durum var, böyle bir gerçeklik var. Fakat öte yandan yolsuzluğun da olmadığı anlamına gelmez bu. Hem darbe teşebbüsü var, yolsuzluk iddialarıyla bunu yapma teşebbüsü var. Ama aynı zamanda bir takım yolsuzluklar gerçekliği de
ortada
var.
Adli bir durum da söz konusu.
Bunları birbirinden ayrı değerlendirmesi, AK Parti'nin kendi üzerine düşünmesi, kendisini yeniden bir revize etmesi.
Yenilenmesi açısından
önemli. Yenilenmesi gerekiyor. Bu madem ki sadece bir siyasi parti değil, bu bir siyasi hareket. Bu siyasi hareket üstelik sadece Anadolu değil, bölgenin de önemli bir hareketidir. Bölgenin de İslam toplumlarının da bundan önemli beklentileri var. O zaman bu hareket çok daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıyadır. O nedenle kendi hataları 12 sene içinde olması normal bir şey. İktidarla tanışan, devletle tanışan, bununla sağlıklı ilişki kuramayan, dünya bir imtihan yani. Bazı insanlar kaybedebilir ama bu insanlar kaybediyor diye bütün bir hareketi çizmek kimsenin hakkı değil.
Evet.
Yani.
Evet.
Kaybeden insanlar, yanlış yapan insanlar.
En iyisi onları ayıklamak lazım.
Onların ayıklanması lazım. Onların tasfiye edilmesi lazım.
Evet. Yani önümüzdeki Haziran seçimleri de bu manada iyi bir imtihan olacak AK Parti açısından.
Yani bunu yaparsa inşallah biz de diyeceğiz ki hakikaten bu bir siyasi hareket ve çıkış amacıyla, varlığıyla mütenasip bir biçimde devam ediyor. Ama bunu yapmasa hakikaten hepimiz üzüleceğiz. Belki farklı davranacağız yani açıkçası.
Evet, evet. Yani. Hocam teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra tekrar buluşacağız. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırık Ambar programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. İlk bölümde siyasetin temel fonksiyonu nedir? Siyaset ahlak ilişkisi, siyasetçi ahlak ilişkisini konuştuk Türkiye gündemi üzerinden de. Bu bölümde de hocamın tabiriyle bir Anadolu açılımı, Türk dış politikasının Anadolu açılımını konuşacağız. Hocam güzel bir tabir bu Anadolu açılımı, siz zaman zaman bunu zikrediyorsunuz. Gerçekten hocam bir 10 yıla kadar, yani geçmiş bir 10 yıla kadar, yani 10 yıl öncesine kadar işte kendimizi böyle misak-ı milli sınırları içerisinde sınırladığımız, kısıtladığımız bir politikamız söz konusuydu. Yani Edirne'den Ardahan'a, içeride ne oluyor? Kendi insanıyla sürekli uğraşan, onları fişleyen, onu sürekli ötekileştiren, birbirimizi ötekileştirdiğimiz bir politika sürülüyordu bu topraklarda. Ama bizim dışımızda da bir dünya olduğunu, bizim de aktör olabileceğimizi fark ettik. Bu manada Türkiye'de yeni kurumlar ikame edildi. Türk Akraba Topluluklar Başkanlığı diye bir başkanlık var hocam. Programa girmeden önce de onunla ilgili bir TİKA meseleyle ilgili görüşmelerimiz vardı. Mesela TİKA var, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı var. Böyle ciddi bir aktör, oyun kurucu olma yolunda atılmış adımlar bunlar, müesseseler. Yıllar önce bu bulunduğumuz mekanda Ahmet Davutoğlu Bey, şimdiki başbakanımız, bir seminer vermişti hocam. Ahmet Bey Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde de o zaman öğretim üyeliği yapıyordu. Almanların Malezya'da yapılan bir çalışmada çok ciddi üst düzey Alman yöneticilerin bu uzakta işte Malezya'nın oralarda bir şey için, bir siyasi hareket için çıkıp geldiklerini, çok böyle üst düzey dışişleri seviyesinde temsil edildiklerini ve olaya müdahil olduklarını söylemişti. Ve orada da şunu demişti: yani siz Almanya'da politika yapıyor olmanız için işte uzak doğudaki bir adada ya da bir kara parçasındaki olan bir olaydan da haberdar olmanız, oraya müdahil olmanız gerekiyor demişti. Yani Anadolu merkezli yeni bir hareket ortaya koyacaksak dünyanın merkezini burayı kabul etmek lazım ve elimizden geldiğince dünyanın her tarafındaki olaylara, konulara müdahil olmak lazım. Yardım etmek gerekiyorsa yardım etmek gerekiyor. Herhangi bir belayı def etmek gerekiyorsa bunun için de mücadele etmek gerekir demişti. Allah da şimdi ona öyle bir imkan verdi. Göreceğiz neler yapılacağında.
İnşallah.
Hocam bazıları da şöyle bir eleştiri getiriyor. Ben bu soruyla başlamak istiyorum. Ya biz henüz iç barışı sağlamadan, iç barışı ihdas etmeden, önümüzde bir Kürt sorunu gibi büyük bir meselemiz varken, işte henüz Alevilerle işte Sünnileri barıştırmamışken, devlet henüz Alevilerle barışmamışken, işte Cumhurbaşkanımızın Etiyopya'da ne işi var? İşte Somali'de TİKA'nın ne işi var? İşte biz Kosova'daki Türk eserlerini niçin restore ediyoruz deniyor. Bu görüşe katılıyor musunuz hocam?
Yani bu tabii çok eski Türkiye diye tabir ettiğimiz dünya görüşünün bir parçası. Orada hep 200 yıldır bize Anadolu'da kalın ve orada başka dünyayı merkez olarak belleyip ona göre kendinizi algılayın demişler. Hakikaten biz hep işte Batı büyük, Batı'daki gelişmelere bakarak kendimizi tanımlıyorduk. İşte futbolu konuşurken, ticareti konuşurken, bilimi konuşurken hep Avrupa'yla mukayeseler yapar ve sonra kendimize bakardık. Biz kendimiz merkez değildik yani. Merkez başka bir dünyaydı. Biz de onun bir kuyruğu gibiydik. Bir böyle bir bakış açısı, bir zihni dünya vardı. Siz kendinizi dünyada merkez olarak algılamazsanız, dünyada hep yönlendirilen, hep yönetilen, hep ikincil olan, hep nesne olan bir varlık olursunuz. Dolayısıyla Türkiye bu ruh hali içindeydi. Misak-ı milli siyaseti bunu anlatıyordu. Sadece nesnel bir sınırı değil, zihni ve ruhsal bir sınırı da anlatıyordu. Ve bizi çok daraltan bir şeydi bu. Bunun içinde bir ideoloji vardı, korku ideolojisi. Yani ben ona hep söylüyorum, adeta Mehmet Akif, Allah rahmet etsin, bunu hissetmiş gibi İstiklal Marşı'nın ilk şeyine Mevlana'nın işit demesi gibi, o da korkma demiş.
Evet.
Bu talimatı vermiş bize, hakikaten önemli bir şey. O hakikaten baktığımızda biz hepimiz ilkokulda, ortaokulda, lisede hep korkutulmuşuz. Yani milli güvenlikçi sadece değil, hadi milli güvenlikçi anlarsın, asker bir adam tabii ki onunla bakacak. Tarihçilerimiz de, coğrafyacılarımız da, diğerleri de hepsi, İran, Rusya, hepsi düşmanımız. Türkiye'nin de hep iç düşmanları var. Dolayısıyla bu düşmanlar içinde kısılmış, hep kendisini savunmaya yönelik bir şahsiyet olarak kurgulamış. Bu hakikaten çok küçülen,
Türk'ün
üzülen.
Türk'ten başka dostu yoktur. Evet.
Yani o Türk de garip. Evet. Dünyanın üzerinde milyonlarca diğer Türkler yaşıyor.
Evet.
Onlardan da haberin yok. Onlarla da ilişkin yok.
Evet.
Değil mi yani?
Öyle, öyleydi.
Sadece Anadolu'nun içinde böyle tarif edilmiş küçük bir Türk var yani.
Hocam biz liselerde onunla coğrafya kitaplarına Türk Cumhuriyetlerini 90'lı yıllardan sonra koyduk. Yani
değil mi yani?
1990'dan sonra biz Sovyet coğrafyasında Türklerin yaşadığını öğrendik aldı, yani.
Hiç Türkler yok yani dünyada sanki. Anadolu'da var. Bu Anadolu'daki Türkler de çok böyle hep Batı'yla işte iyi ilişkiler kurmaya şartlandırılmış Türkler. Bu dünya algısı ciddi bir travmatik bir dünya algısıdır. Bu dünya algısı içindeki birey, ruh, zihin yapısı, benlik kurgusu problemli bir benlik kurgusudur.
Evet.
Dolayısıyla ne sağlıklı bir biçimde düşünüp tefekkür edebilir, ne sağlıklı bir biçimde ticaret yapar, sanayici olur, ne sağlıklı bir biçimde düşünüp iyi bir siyasetçi olur. Türkiye hamdolsun Özal dönemiyle birlikte bu kabuğunu biraz kırdı, sarstı. Yani işte Özal diyelim Davos'a gitti, başka şeyler söyledi. Yok işte İslam dünyasına gitti, Türk Cumhuriyetlerine gitti, Avrupa'ya gitti. Gözümüz açılmaya başlandı. Yani işte 32. gün Mehmet Ali Birand buna eşlik ediyordu. Biz dünyaya gözlerimiz açıldı yani. Başka şeyler var.
Ama hocam hep Moskova'dan haber yapardı Mehmet Ali Birand'da.
Doğru ama yine de işte diyelim Rafsanjani ile birebir Türk televizyonlar röportaj ondan.
Yapıyordu.
Hizbullah'ın lideriyle veya bilmem neyle farklı bir perspektifle görüyorduk, anlıyorduk. Evet biz okuyorduk İslam dünyası ile ilgili kitap ama şey kitaplardı bunlar yani merdiven altı kitaplar adeta.
Evet.
Daha meşru, daha geniş bir dünyada yaşadığımızı hissetmeye başladık. Türkiye, yeni Türkiye derken de bu yani. Sadece Türkiye'nin kendi içindeki değişmelerini anlatan bir şey değil yani. Kendini merkez görmesi. Başkaları bizi başkaları demeyelim yani. Çevre toplumları bizi merkez görüyor. Kafkaslardan Anadolu'ya koşuyorlar başları sıkışınca. Mezopotamya'ya bir bomba düşüyor Irak'a. İnsanlar buraya koşuyor. Afganistan'dan buraya koşuyor. Balkanlardan buraya koşuyor.
Suriye'den 2 milyon Suriye'den insan buraya sığınıyor.
Neden insanlar Anadolu'ya koşuyor? Anadolu'nun bir anlamı var. Hilafet merkezidir. Yüzyıllarca bunu temsil etmiş. Barışı tesis etmiş. Ve dünyaya karşı yenilirken de 10 cepheden savaşarak yenilmiş. Böyle hemen teslim olmuş değil.
Çarpışarak çekilmiş.
Yani hemen çarpışarak, mücadeleler vererek, sonuna karşı kadar kavgasını vererek yapmış.
Ve bazılarının da masa başında kaybedildiği konusunda da hala şüphelerimiz
evet,
var.
Hala şüphelerimiz var. Dolayısıyla Türkiye Anadolu açılımı yeniden yapıyor ve bu çok büyük bir şeydir. Bu Türkiye için büyüktür çünkü biz insanlar olarak kendimizi merkez olarak algılamaya başlıyoruz. Biz eşref-i mahlukatsak merkeziz her şeyden önce. Değil mi?
Evet.
Bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Yani hoşça bak zatına ki zübde-i alemsin sen.
Evet.
Yani merkez insan. Merkez hangi coğrafyada yaşıyoruz? Anadolu'da yaşıyoruz. Anadolu'da neler yapmışız? Selçuklularla, Osmanlılarla sonuna kadar neler yaptığımız ortada. Dolayısıyla biz İnsan gücü olarak, inanç olarak, tarihsel derinlik olarak, sosyolojik derinlik olarak önemli bir varlığız. Biz kendimizi korkuyla, tehditle algılamamalıyız. Bunu açtık. Bu psikolojiyi açtık. Dünyalı bir varlık haline geldik. Serbest piyasa ekonomisinin buna önemli bir katkısı var aynı zamanda. Küresel teknolojilerin önemli bir katkısı var. Küresel varlığı da emperyalizm deyip reddetmedik. Solcuların bu ideolojisine de gelmedik Allah'a şükür. Yanlışlıklarını da gördük, olumlu imkanlarını da gördük. O nedenle Anadolu nüfus olarak çoğaldı, bilgi olarak çoğaldı, dünya görüşü olarak kendi olan özgüveniyle çoğaldı ve şimdi açılıyor. Eskiden Anadolu'ya doğru fethederek geldik, şimdi Anadolu'dan dışarıya doğru bir açılım ve fethi aynı anlamlara geliyor. Buna yöneliyor.
Yani hocam bu süreçte şunu da gördük, yani biz Avrupa'daki soydaşlarımızla bir bağlantı kurduk değil mi? Yani
evet.
Başbakan Erdoğan'ın, dönemi Başbakan Erdoğan'ın o zaman gidip Almanya'da miting yapması.
Evet.
Koskoca binlerce kişilik spor salonlarını doldurarak orada konuşması önemliydi. Yani orada bir evet. Türk lobisi kurma adına önemliydi. Hocam şu başta da sormuştum. Buna katılmadığınızı anladım. Yani içeride bizim sorunlarımız olabilir.
Bunlar dışarıyla da bağlantılı. Yani bir Kürt meselesini.
Ya bu dışarıya çözmek, açılmamıza engel değil. Mesela bu vakıf çalışmalarında da bazen böyle bir eleştiri olarak bize de yapılıyor. Hani deniyor evet. ki ya bizim kendi aç insanımız varken ne işiniz var işte Somali'de, Afrika'da falan. Bu buna engel bir şey değil.
Ama
yani.
İslam inancına göre siz hayra talip olan insanlara gitmekle sorumlusunuz. Hayra talip olan insan Sibirya'da da, Afrika'da da, nerede, Almanya'da da, Amerika'da da olsa öncelikle talip olana gitmekle sorumlu bir Müslüman. Ya kendi komşusunu evet göreceksin. Ama öte yandan komşun talip değilse, dünyanın öbür ucundaki insan hayra talipse biz öncelikle onları görmekle sorumluyuz
evet.
yani. Bu inancımız için de
evet,
böyledir.
Evet. Ve kaldı ki şu da olmuyor Türkiye'nin iç politikasında. İşte barış süreci var, işte açılım politikası var. Hani evet. dünyaya güzel yönünü gösterip, dünyaya güzel tarafını gösterip içeride kendi insanını tokatlayan bir devlet anlayışı da ortadan kalktı.
Evet. evet.
Yani dünyaya karşı bir imaj makerlık çalışması da değil bu.
Evet.
Yani içeride de o meseleleri çözmeye çalışıyor. İşte Kürt sorununda, PKK sorununda bunu görüyoruz. Evet. Açılım süreçlerini görüyoruz. Ama aynı zamanda bu politikayı yürütürken dış dünyada da geri kalmama adına yani at başı aynı politikaları yürütmeye çalışıyor. Böyle değerlendirmek gerekiyor. Muhalefetin ama bu konuya yani çok ciddi böyle rezervleri var. Yani bu evet. manada hani bu tabir çok kullanılıyor. Artık dillere pelesenk oldu ama mesela işte yani ne işimiz vardı bizim Arap Baharı'nda işte. Yani Suriye'deki politikamız mesela işte eleştiriliyor. hükümetin politikası. İşte Tunus'ta, işte Libya'da, Mısır'da ki dış politikamız eleştiriliyor. Bu manada da hani muhalefetin böyle eski refleksleriyle hareket ettiğine dair bir algıda söz konusu, değil mi hocam?
Evet. Şimdi Türkiye'nin sorunları sadece Türkiye ile sınırlı sorunlar değil. Yani Türkiye mesela Kürt meselesini tartışırken, buna çözüm ararken aynı zamanda Kuzey Irak'la ilişkili olmak zorunda. Aynı zamanda Kobani ile ilişkili olmak zorunda. Yıllarca mesela PKK terörünü besleyen Suriye oldu. Oradan insanlar Türkiye'nin sınırları dışında yer alarak, oradan işte ilişki kurarak, oradan destek alarak, eğitim alarak Türkiye'ye geldiler. Bir takım girişimlerde bulundular. Avrupa ile ilişkili. Şimdi bu işte PKK ve onun etrafındaki diğer örgütler Avrupa'da ciddi anlamda örgütlenmiş olan yapılardır. DHKPC Avrupa'da ciddi anlamda örgütlenmiş olan bir yapı.
Atina'da kampı var.
Dolayısıyla Türkiye sadece ben işte Anadolu'da bakarım, Anadolu'da çözerim demekle yani hiçbir sorun çözülmez. Bütün sorunlar küreselleşmeyle beraber daha fazla bölgesel hale geliyorlar. Artı Türkiye'nin bu açılımlarının çok büyük katkısı da var. Şimdi son Cumhurbaşkanı'nın yaptığı Somali ve Etiyopya'daki görüşmelerde bunu anlıyoruz. Türkiye orada hem Körfez bölgesine hem Hint Okyanusu'na uzanan bir ufuk ortaya koyuyor aslında. Mesela bu bölgede ilk gittiğinde Türkiye'nin ticaret hacmi işte 100 milyon dolar, 200 milyon dolar. Şu an 3 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Ekonomik olarak da önemli bir
katkısı. Yani bunlar var. Mesela başbakan, cumhurbaşkanı oraya kültürel bir gezi de yapmış. İş adamları da
yani
gidiyor onlarla
çok
beraber.
Çok boyutlu bir şey. Ekonomik evet. Yönü de var. Öte yandan bu ülkeler Müslüman ülkeler, toplumlar. Sorunları var ve bu sorunları çözme konusunda Türkiye'nin bir kapasitesi var. Sivil toplum kapasitesi var, mühendisler kapasitesi var, doktorlar kapasitesi var değil mi? Entelektüel kapasitesi var. Bunlarla bu Müslüman toplumlara yardım etme imkanları var. Ve bunu neden yapmasın? Bunu yaptığı zaman hem bu topluluklar, bu insanlar hayır işliyor, hem de dünya üzerinde çalışma yeteneklerini geliştiriyorlar. İki şey, üç şey bir de oluyor. O nedenle Anadolu dünyaya açılıyor, daha fazla zenginleşiyor, daha fazla dünya üzerinde çalışma yapma kapasitesine sahip oluyor, ulaşıyor. Hem de Türkiye daha zenginleşiyor. Çünkü işte dediğim gibi ticari faaliyetler içine giriyor. Onlara yardım ediyor ama aynı zamanda onların ekonomik üretimde bulunmasını, kendilerini keşfetmesini anlatıyor.
Evet.
Bu bir arkadaş anlatıyor. Bu STK'ların başkanlarından birisi diyor Afrika'ya gittik diyor. Bir kasabada yarısından fazlası diyor Kur'an'ı ezberlemiş diyor. O kadar samimi. Ama yanlarında diyor verimli topraklar var diyor. Bunları işlemeyi bilmiyorlar.
Bilmiyorlar.
Diyor.
Evet.
Ya Türkiye'nin tecrübeleri var. Bu tecrübeleriyle bu kardeşlerine neden öncülük yapmasın?
Evet. Bir de hocam bizim hafızamız da var. Biz bunu daha önce yapmış insanlarız.
Evet yani böyle bir şey
devlet
de var.
Olarak biz bunu tecrübe etmişiz. Yani Osmanlı tecrübesinde bunu görüyoruz. İnsanlarımız da buna yatkın. Yani bu vizyona yatkın aslında yani.
Evet.
Bizim böyle tarihi bir genetik mirasımız da var bu
tabii
manada.
Tabii şimdi Misak Milli kuruldu ama devlet resmi ideolojiyi koydu ama bu toplum buna uymadı. Yine hacca gitti, yine Suriye'ye gitti, yok bilmem... İşte Medine'ye gitti, başka yerlere gitti.
Devletin kendisi de uymamış hocam. Yani
bunları
biz
okudu, tartıştı.
Mültecileri daha önce Irak'tan da kabul ettik. Evet. Yani bu hükümet zamanında değil, öncesinde de kabul ettik. İşte Saddam'dan kaçan Kürtleri değil mi? Yani biz yine mülteci olarak kabul ettik.
Evet.
Yani bu bizim aslında böyle genetik bir mirasımız.
Yani bu
bundan
tabii
kaçamayız da, bununla yüzleşmek gerekiyor ve şu an yüzleşiyoruz bununla.
Evet, bu... bu Anadolu açılımı hem Anadolu için hayırlı bir şey hem de İslam dünyası için, çevremizdeki toplumlar için çok hayırlı bir giriş.
Yani hem bir Müslüman olarak, insan olarak vazifemiz, bir taraftan da az önce bahsettiğiniz gibi gelir olarak da yani bize maddi bir zenginlik de katacak bir açılım bu hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programımızın yine sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.